Ayrım 5.
Tam Kino yemeğini bitirmiş, kendi bir sigara sarmaya koyulmuştu ki Yuana sert bir sesle onu çağırdı. Kino! Kino dönüp karısına baktı. Gözlerdeki korkuyu gördü. Hemen ayağa fırladı. Karısının yanına koşup kucağındaki bebeğe baktı. Ocaktan yayılan cılız ışıkta pek bir şey göremedi. Ayağın ucuyla ocağın kıyısındaki birkaç dalı alevlere doğru iteledi. Ateş biraz yanlanınca koyu tutunun yüzü de aydınlandı. Bebeğin yüzü kıpkırmızıydı. Gırtlağı sürekli hareket ediyor, dudaklarının arasında koyu bir salya sızıyordu. Mideye krampları başlamıştı. Çok hastalandı koyu tutu. Kino karısının hemen yanı başında diz çöktü. "Demek ki doktor haklıymış," dedi. Bunu karısından çok kendine söyler gibiydi. Aklına o beyaz toz geldikçe kaygılanıyor, içi şüpheyle doluyordu. Yuan'la oturduğu yerde iki yana sallanmaya, ağlamaklı bir sesle kötü güçleri kovacağını umduğu aile türküsünü mırıldanmaya başlamıştı. Kucağında koyu tutu acıyla öğürüyor, kusuyordu. Ne yapacağını bilemiyordu Kino. Kafasında uğuldayan kötülüğün ezgisi Yuan'ın türküsünü bastırıyordu. Doktor kakaosunu bitirdi, tepsiye dökülen bisküvi kırıntılarını toplayıp ağzına attı. Sonra parmaklarını peçetesine sildi, kolundaki saate baktı. Koltuğundan kalkıp küçük çantasını eline aldı. Bebeğin hastalandığı haberi saz damları arasında çabucak yayıldı. Bu yoksul insanlar için açlıktan sonra gelen en büyük düşman da hastalık. Bazıları alçak sesle şöyle dediler. "Gördünüz mü? Şansın fazlası felaket getirdi." Diğerleri doğrularcasına başlarını sallayıp Kino'nun kulübesine gitmek üzere battaniyelerine sarındılar. Sonra telaşlı adımlarla karanlık geceyi yarıp Kino'nun kulübesine doluştular. Yapacakları fazla bir şey yoktu. Öylece dikilip baktılar. Böyle sevinçli bir günde bebeğin hastalanmasına ne kadar üzüldüklerini belirttiler. Tanrı'nın işine akıl sır ermez dediler. Yaşlı kadınlar Yuana'nın yanına çömülerek ona yardım etmeye, hiç olmazsa teselli etmeye çalıştılar. Derken kapıda doktor belirdi. Peşinde de uşağı vardı. Bir hışım kulübeye daldı. Yaşlı kadınları çil yavrusu gibi dağıttı. Sonra bebeği kucağına aldı, muayene etti. Ateşi olup olmadığına baktı. "Zehir işe koyulmuş," dedi. "Ama ben onu yenebilirim. Elimden geleni yapacağım." Su istedi. Getirilen fincana 3 damla amonyak damlattı. Sonra bebeğin ağzını açıp bu sıvıyı boğazına akıttı. Bebek ağzından tükürükler saçarak çırpınıyor, ağlıyor. Yuana ise büyülenmiş gibi doktoru seyrediyordu. Bütün bunlar olurken doktor pek az konuştu. "Bereket versin. Akrep zehrini iyi tanıyorum yoksa." Cümlesini tamamlamak yerine "Gerisi siz düşünün artık." der gibilerinden omzunu sikti. Gel gelelim Kino şüphelenmişti bir kez. Gözlerini doktorun açık duran çantasından, çantadaki beyaz toz şişeden ayırmıyordu. Koytito'nun kasılmaları gitgide azaldı. Minik vücudu gevşedi. Az sonra derin derin içini çekti. Doktorun kollarında uyuyakaldı. Kusmaktan bitkin düşmüştü. Doktor bebeği Yuana'nın kucağına bıraktı. "Artık iyileşecek," dedi. "Bu savaşı ben kazandım." Yuana hayran hayran baktı ona. Doktor çantasını kapattı, Kino'ya döndü. Kibarca gülümseyerek "Vizdemi ne zaman alabilirim?" diye sordu. "İncimi satınca size borcumu ödeyeceğim," dedi Kino. Doktor ilgiyle "Bir incim var demek," dedi. "Büyük mü bari?" İşte o zaman komşular hep bir ağızdan lafa karıştılar. "Dünyanın en büyük incisini buldu," diyerek baş ve işaret parmaklarını birleştirip incinin boyunu gösterdiler. "Kino artık zengin olacak," diye eklediler coşkuyla. "Görülmemiş büyüklükte bir inci buldu." Doktor şaşırmış göründü. "Hiç haberim yoktu," dedi. "Peki bu inciyi emin bir yere koydun mu? İstersen onu senin için kasamda saklayabilirim." Kino'nun gözleri kısıldı. Yüzü gerildi. "Gayet emin bir yerde," dedi. "Yarın onu sattıktan sonra hesabı öderim." Doktor umursamaz bir tavırla, omuz siktiyse de ıslak gözleri Kino'nun gözlerinden bir an bile ayrılmadı. İncinin kulübenin bir yerinde gömülü olduğunu biliyor, Kino'nun ister istemez onu sakladığı yere bakacağını düşünüyordu. "Satmadan çaldırırsan çok yazık olur," dedi. Kino'nun bakışları çabucak kulübenin yan direğinin dibine gidip geldi. Doktor gittikten ve komşular da istemeye istemeye evlerine döndükten sonra Kino ocağın başına çömeldi. İçin için yanan korlara bakarak gecenin sesini dinledi. Kumsala vuran minik dalgalar, uzaklardaki köpek avlamaları, kulübenin saz damının hışırdatan rüzgar ve kulübedeki komşunun fısıltıları, konuşmaları. Geceleri derin uyumazdı bu köyün insanları. Ara sıra da uyanır, biraz konuşur, sonra tekrar uyurlardı. Biraz sonra Kino ocağın başından kalktı, kapıya gitti. Rüzgarı kokladı. Kulübenin etrafında gizlenen ya da sürünerek yaklaşan birileri var mı diye kulak kabarttı. Gözleriyle karanlığı tarıyor, kötülüğün ezgisi kulaklarında çınlarken içinde yükselen öfkeyi ve korkuyu hissediyordu. Etrafı iyice kolaçan ettikten sonra inciyi gömdüğü direkt dibine gitti. Toprağı kazarak incenin sarılı olduğu bezi çıkardı. Hasır şiltinin altında yine bir çukur açtı. İnceyi bu çukura koyup üstünü örttü. Ateşin karşısında oturmakta olan Yuan'la soran gözlerle kocasını izliyordu. Kino'nun işi bitince sordu. Kimden korkuyorsun? Kino bu sorunun cevabını bulmak için epeyce düşündü. Sonunda herkesten dedi. Bunu söylerken duygularının giderek değiştiğini, katılaşmaya başladığını hissetti. Daha sonra birlikte hasır şilteye uzandılar. O gece bebeği salıncağına koymadı Yuan'la. Koynunu alıp kollarıyla sarıldı. Üzerine şalını örttü. Ocaktaki son kor parçası da sönünce kulübe karanlığa gömüldü. Ne var ki Kino'nun beynindeki ateş uykusunda bile sönmedi. Rüyasında Koytito'nun okuyabildiğini gördü. Nihayet kendi soyundan birinden gerçekleri öğrenecekti Kino. Koytito'nun önündeki kitap dev gibiydi. Bir ev kadar büyüktü. Harfler de köpek kadardı. Kelimeler sayfalardan fırlayıp kitabın üzerinde tepinmeye, dans etmeye başladılar. Sonra sayfayı bir karanlık kapladı. Karanlıkla birlikte kötülüğün türküsü yayıldı ve Kino uykusunda huzursuzca kıpırdandı. O kıpırdanınca Yuana'nın gözleri açılıverdi. Ardından Kino da uyandı. Kafasında hala kötülüğün ezgisi uğulduyor, kalbi hızla atıyordu. Kulak kabartarak karanlıkta yattı. Ansızın kulübenin köşesinden ufacık bir ses geldi. Öyle hafifti ki insanın aklından geçen bir düşüncenin sesi bile olabilirdi. Belki de küçük bir kıpırtıydı bu. Yere hafifçe değen bir ayak ya da dikkatle verilen bir soluk da olabilirdi. Kino soluğunu tuttu. Dinlemeye koyuldu. Evine giren her neyse onun da soluğunu tutup dinlediğini biliyordu Kino. Bir süre kulübenin köşesinden çıt çıkmadı. Kino bu sesin kendi kurultusunun olduğunu düşünmeye başladı. Derken Yuana'nın eli onu uyarmak ister gibi uzandı. Yeniden o ses duyuldu. Kuru toprağa sürten bir ayak sesi. Ardından toprağı eşeleyen parmaklarının çıkardığı ses. İşte o zaman Kino'nun göğsüne yabani bir korku yürüdü. Korkunun peşi sıra öfke geldi. Kino usulca elini boynuna asılı duran çakısına götürdü. Kızgın bir kedi gibi yattığı yerden fırladı. Kulübenin köşesinde olduğunu bildiği o karanlık varlığa doğru saldırıya geçti. Eli bir kumaşa değince bıçağını o yana doğru savurdu, ıskaladı, bir daha vurdu ve bıçağın kumaşı delip geçtiğini hissetti. Birden kafasında bir şimşek parladı. Korkunç bir acı duydu. Bir şey kapıya doğru seyirtti. Koşan ayak sesleri duyuldu. Sonra ortalık yeniden sessizliğe gömüldü. Kino alnından yüzüne akan sıcak kanı hissetti. Yuana'nın haykırdığını duydu. Kino, Kino! Yuana'nın sesinde dehşet vardı. Kino'nun öfkesi geldiği gibi hızla çekildi. Üzerine bir soğukluk çöktü. Ben iyiyim dedi. Gitti. El yordamıyla hasır şilteye döndü. Yuana çoktan kalkmış ocağın başına gitmişti. Küllerin arasında bir kol bulup üstüne mısır kabuğu ufaladı. Çıkan alevi daha çok mısır kabuğuyla besleyerek küçük bir ateş yaktı. Kulübenin duvarında gölgeler oynaşmaya başladı. Sonra Yuan'la gizli bir yerlerden kutsanmış bir mum çıkardı. Bunu yakarak ocağın önündeki taşa dikti. Hızla çalışıyor, kulübede oradan oraya seyirtirken kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Şalının ucunu suyla ıslatıp Kino'nun alnındaki yarayı sildi. Bir şeyim yok dedi Kino. Ama sesi hırçınlanmış, yüreği kasılaşmış, içinde korkunç bir nefret büyümeye başlamıştı. O ana dek kendini tutan Yuan'la daha fazla dayanamadı. Dudakları gerildi öfkeyle. Bu inci lanetli, dedi. Günah gibi üstümüze çöktü. Mahvedecek bizi. Sesi tizleşmişti. At gitsin Kino. Taşla ezelim onu. Gömelim. Nereye gömdüğümüzü de unutalım. Denize geri atalım. Bize uğursuzluk geldi bu getirdi bu inci. Ne olursa olsun atalım onu kocacığım. Yoksa mahvolacağız. Ateşin ışığında dudaklarının titrediğini, gözlerinin korkuyla parladığını görüyordu. Kino'nun yüzü ise sakindi. Aklını toparlamış, kararını vermişti. Bu inci bizim tek şansımız dedi. Oğlumuz okuyacak. Bizi bağlayan bu zinciri kırıp atacak. Bu inci hepimizi mahvedecek diye haykırdı Yuan'la. Oğlumuzu da. Sus artık dedi Kino. Böyle konuşma. Sabah ilk iş o inciyi satacağız. Hem o zaman uğursuzluk gider. Geriye bir tek iyilik kalır. Hadi sus artık karıcığım. Kara gözleri ateşe dalıp gitti. Kaşları çatıldı. Sonra bıçağın hala elinde olduğunu fark etti. Elini kaldırıp baktı. Bıçağın çeliğine ulaşmış olan kanı gördü. Önce kanı pantolonunu silecek oldu. Vazgeçti. Bıçağı toprağa saplayarak kanı toprakla temizledi. Uzaktan horozların ötüşü duyuldu. Hava değişmiş, gün ağarmaya başlamıştı. Sabah esintisi koyun sakin sularını canlandırdı. Sahildeki ağaçların yaprakları fısıldaştılar. Rüzgarın yarattığı dalgacıklar gitgide artan bir hızla kumsala vurmaya başladı. Kilo hasırı kaldırdı. İnciyi gömdüğü yerden çıkarıp önüne koydu. Gözünü dikip baktı. Küçük mumdan yayılan ışık inciyi olanca güzelliğiyle parlatıyordu. Adeta göz kırpıyordu. Kilo'nun zihni bu güzellik karşısında duruldu, gevşedi. Ne kadar da hoş ve yumuşaktı. İncinin son derece tatlı bir ezgisi vardı. Sevinçli günler vaat ediyordu. Rahat, güven dolu bir gelecekten söz ediyordu. Tüm hastalıkları uzak tutan bir ilaç, tüm hareketlerin önüne geçen bir duvardı sanki. Açlık diye bir dert olmayacaktı artık. İnciye bakarken Kino'nun gözlerindeki nefret eriyip gitti. Yüzünde bir gülümseme yayıldı. Kutsanmış mum minik alevleri incinin pürüzsüz yüzeyine yansıtıyordu. Kino kulaklarına su altı türküsünü duydu. Yeniden derinlerde oynaşan yeşil ışığın ezgisiydi bu. Gizlice kocasına bakan Yuan'la onun gülümsediğini gördü. Karı koca bir bakıma tek vücut, tek bir amaç olduklarında o da gülümsedi. Yine güne umutla başladılar. Bölüm 4. Küçük bir kasaba halkının çevrelerinde olup biten her şeyi bilmesi, birbirlerinin her hareketinden haberdar olması şaşılacak şeydir. Kadın ve erkek, çocuk ve bebek kim olursa olsun kasabanın düzenine ayak uyduran, hastalanmadan, hiçbir kuralı çiğnemeden, kimseye zıt düşmeden, hiçbir aykırılığa kalkışmadan, kasabanın güvenli, huzurlu ve tek düzle yaşantısını bozmadan yaşayıp giden her kişi kasabanın içinde silinir, sesi işitilmez olur. Ama adamın biri farklı bir fikir ortaya atarsa ya da alışılagelmişin dışında bir iş yaparsa tüm kasaba halkının duyargaları harekete geçer, kasabanın sinir sistemi uyarılır, haber bir anda dört bir yana ulaşır. Hal böyleyken La Paz'da da tıpkı kasabanın geri kalanında olduğu gibi sabahın erken saatlerine itibaren o gün Kino'nun incesini satacağı biliniyordu. Saz kulübelerinin olduğu mahallelerde de biliniyordu bu, ince avcıları arasında da. Çinli bakkallar da biliyordu, kilisedekiler de. Sabah ayininde mihrabın önünde toplaşan çocuklar birbirlerine bu haberi fısıldamış, haber rahipler arasında da kulaktan kulağa yayılmıştı. Kilisenin önündeki dilencilerin baş konusuydu bu. Kino'nun şansının ilk meyvelerini toplamaya hazır bekliyorlardı. Küçük çocukları bile heyecanlandırmıştı bu haber. Ama herkesten çok inci tüccarlarını heveslendirmişti. O gün erkenden bürolarını açmış, siyah kadife kaplı küçük tepsilerini masalarına koymuşlardı. Tek başlarına oturmuş, önlerindeki incileri evirip çevirirken bu büyük satışta nasıl rol oynayacaklarını düşünüyorlardı. İnci tüccarlarının serbest çalıştıkları, balıkçıların getirdikleri incilere fiyat biçerken birbirleriyle rekabet ettikleri zannedilirdi. Bir zamanlar gerçekten de öyleydi. Ama tüccarların aleyhine işleyen bir yöntemdi bu. Çoğu kez iyi bir inciyi rakiplerini kaptırma korkusuyla balıkçılara gereğinden fazla para ödemişlerdi. Sonunda bu yöntemin pahalıya mal olduğunu anlamış, rekabetten vazgeçilmişti. Artık pek çok bürosu olan tek bir tüccar vardı kasabada. Şimdi bürolarında oturmuş Kino'yu bekleyen adamlar önlerine gelecek inciye ne fiyat biçeceklerini, bu fiyatı ne kadar yükselteceklerini, diğer tüccarların ne yapacaklarını baştan biliyorlardı. Maaşlarından başka bir kazançları yoktu bu adamların. Kino'nun incisi kaça alınırsa alınsın onlara bir faydası olmayacaktı. Yine de heyecan dalgası sarmıştı hepsini. Av heyecanı. Madem ki onlara düşen fiyat kırmaktı, inciye en düşük fiyatı vermekten, ödenecek parayı olabildiğince aşağı çekmekten zevk alacaklar, bu şekilde tatmin olacaklardı. Çünkü insanın doğası buydu. Yaptığı işi sevsin ya da sevmesin, yeteneği el verdiğince çabalar, elinden gelenin azıyla yetinmezdi. Alacakları ödül, duyacakları övgü, yükselecekleri mevki bir yana ince tüccarı, ince tüccarıydı işte. Dünyanın en iyi, en mutlu ince tüccarı da bir inciyi en düşük fiyata almayı başarandı. Güneş o sabah sapsarı ve sımsıcaktı. Koydaki ve körfezdeki nemi çekip alıyor, ışıltılı bir şal gibi kasabanın üzerine seriliyor, titreşen hava her şeyi olduğundan başka gösteriyordu. Kasabanın kuzeyine doğru havada asılı gibi duran bir başka hayal vardı. 300 kilometreden uzaktaki bir dağın hayaliydi bu. Dağın çam ormanlarıyla kaplı, tepeleri adeta havada salınıyor, ormanın bittiği yerden başlayan kocaman bir kaya dağın tepe noktasını oluşturuyordu. O sabah kumsaldaki sıra sıra kanolar suya indirilmedi. Balıkçılar inci çıkarmak için denize açılmadılar. Kimse Kino incisini satmaya gittiğinde olacakları kaçırmak istemiyordu. Kino'nun komşuları sahildeki saz kulübelerinde oturmuş çoktan biten kahvaltıların ardından sohbete dalmışlardı. O inciyi kendileri bulmuş olsalar neler yapacaklarını konuşuyorlardı. Adamlardan biri inciyi Roma'daki kutsal papaya armağan edeceğini söyledi. Bir diğeri 1000 yıl boyunca ailesinin selametini sağlayacak kadar çok ayin yaptıracaktı. Üçüncü bir adam inciyi satıp parasını La Paz'daki yoksullara dağıtmayı düşündü. Dördüncüsü ise onca parayla yaptırabilecek iyilikleri, bağışları, yardımları, hatta kurtulabilecek hayatları hayalinde canlandırdı. Komşuların hepsi de zenginliğin kilonun başını döndürmemesini diliyorlar, hırs, nefret, acımasızlık gibi zenginlere özgü huylar edinmeyeceğini umuyorlardı. Sevilen bir adamdı Kino. Bu inci onu mahvederse çok yazık olurdu. Hele melek gibi karısı Yuanna, diyordu komşular. Ya o dünya güzeli bebekleri Koytuto, ya ileride doğacak çocukları. Bu inci onlara zarar verirse pek yazık olur.